Prietenin Sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 15 Nisan 1400 Hicri Kameri, 3 Şaban 1443 ve Miladi 6 Mart 2022 Pazar. Ayrıca Hazreti Abbas Aleyhisselam'ın veladetini idrak ediyoruz. Hepinize tebrik ediyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Hazreti Abbas Aleyhisselam veladeti üzerine din alimi Sayın Hüseyin Yeşil ile yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Hazreti Abbas veladeti yıl dönümü, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve Kalıcı Tir isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi bugün iki fidan diktikten sonra yaptığı açıklamada Pak enerjilerin geliştirmesine vurgu yaptı. İran'ın baş müzakerecisi Ali Bakri ile Kenny, Avrupalı koordinatör Mora ile bugün bir araya geldiler. Ulyanov, Grossi'nin Tahran ziyaretinin başarılı olduğunu belirtti. İran ve Türkiye'nin ortak talebinin terörizmle mücadele olduğu belirtildi. Moskova ve Kiev arasındaki geçici ateşkes başladı. Ve Ukrayna binlerce Rus askerinin öldürüldüğünü ileri sürdü. Şimdi haberler.
Bugün İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kutlu doğum günü dolayısıyla meşhette yer alan İmam Rıza Aleyhisselam Pak Türbesi'nde çeşitli halk kesimlerinin katılımıyla sağlık protokolleri çerçevesinde kutlama etkinlikleri düzenlendi. Bugün 6 Mart 2022, Hicri Kameri 3 Şaban 1443 ve Şiilerin 3. İmamı Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kutlu doğum günü ve paslar günüdür. Bu kutlu gün dolayısıyla İmam Rıza Aleyhisselam Pak Türbesi'nde çeşitli halk kesimlerinin katılımıyla etkinlikler düzenlendi. Bu etkinlik çerçevesinde ilahi meddahlık ve münacat icraları gerçekleşti. Bu akşam ayrıca Hazreti Ebu'l-Fazl Abbas'ın kutlu doğum günü dolayısıyla İmam Rıza Aleyhisselam Pak Türbesi'nde başka bir etkinlik düzenleniyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi bugün iki fidan diktikten sonra yaptığı açıklamada Pak enerjilerin geliştirmesine vurgu yaptı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi bugün öğleden önce ağaç dikme günü dolayısıyla her sene olduğu gibi iki fidan dikti. Ayetullah Hamene'yi fidanlara diktikten sonra yaptığı açıklamada ağaç dikmeyi tamamen dini ve devrimci bir hareket olarak nitelendirerek elbette ağaçların bakımı da yapılması gereken çok önemli bir görevdir dedi. Ormanların ve doğal kaynakların yok edilmesinden üzüntü duyduğunu dile getiren Ayetullah Hamene'yi tüm halkı ve yetkilileri çevreye zarar veren eylemlere karşı durmaya çağırdı. Temiz enerjinin geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamene'yi dünyada artan ve bölge ülkelerinin de bu yönde ilerlemekte olduğu nükleer enerji gibi fosil olmayan enerjilerin geliştirmesinin yanı sıra rüzgar ve güneş enerjisinin ciddiye alınmalıdır ifadesini kullandı. İslam İnkılabı rehberi sözlerinin devamında su ve toprak başta olmak üzere çevrenin korunmasının öneminin altını çizdi. Ayetullah Hamene'yi beyan hatının devamında yaban hayatının korunması gerektiğine işaretle bunun göz ardı edilmesinin milli çıkarın zararına olacağını ifade etti. İslam İnkılabı rehberi Çevre Koruma Kurumu ve Tarım Cihat Bakanlığı'nın tarım alanlarının başka işler için kullanılmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı. Ayetullah Hamene'yi ayrıca vatandaşları ağaç dikmeyi ve dikilen ağaçları korumaya davet etti. İslam İnkılabı rehberi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kutlu doğum gününü Şii ve gayri Şii olmak üzere tüm Müslüman milletler ve İran halkına tebrik etti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i ağaç dikme günü etkinliği dolayısıyla Tahran'ın doğusundaki Guçek bölgesinde bir fidan dikti. İran İslam Cumhuriyeti takviminde 6-13 Mart günleri arasında kalan hafta doğal kaynaklar haftası olarak adlandırılmıştır. Bu haftanın ilk günü ağaç dikme günü olarak biliniyor. Bugün dolayısıyla Cumhurbaşkanı Reis'i bir grup şehit ailesinin katılımıyla Tahran'ın doğusunda yer alan Guçek bölgesinde bir adet badem fidanı dikti. Bu etkinlik çerçevesinde Tahran'da 1250 dönümlük arazide ağaç dikme çalışması başlatıldı.
İran'ın baş müzakerecisi Ali Bakri Keni ile Avrupalı koordinatör Enrico Mahra Viyana'da bugün de görüştüler. Bakri Keni ile Viyana'daki görüşmelerin koordinatörü Mora bugün yeniden bir araya geldiler. Amerika'nın İran'a karşı zalimce ve yasa dışı yaptırımların iptali için 8. tur görüşmeler 27 Aralık 2021 tarihinde başlamıştır. İran İslam Cumhuriyeti defalarca Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekildiği için yaptırımları kaldırmak suretiyle anlaşmaya dönmesi ve yükümlülüklerinin doğrulanması gerektiğini deklar etmiştir. Viyana görüşmelerinde İran heyetinin sunduğu öneriler ve kullandığı inisiyatifi yüzünden önemli ölçüde ilerlemeler kaydedilmiştir.
İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında işbirliği güçleniyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi dün Tahran'a gelerek İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan ile ayrı ayrı görüştü. İran ile 4+1 grup arasında Viyana'daki görüşmeler sona ermek üzereyken Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Grossi Tahran'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşen Grossi, Tahran'dan döndükten sonra yaptığı açıklamada Tahran'daki görüşmelerini iyi niteledi. Grossi'nin Tahran'ı ziyaretinin sonunda iki taraf ortak bir bildiri yayımladı. İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün imza attığı ortak bildirilerde şu hususlar yer aldı. 1. İran'ın en geç 20 Mart'a kadar ajans tarafından 3 yer hakkında gündeme getirilen ve bu ülke tarafından henüz yanıtlanmamış sorulara ilişkin destekleyici belgeler de dahil olmak üzere yazılı açıklamada bulunacağı kaydedildi. 2. İran'dan yazılı açıklama ve ilgili belgeler alındıktan sonra 2 hafta süresince bunların ajans tarafından inceleneceği belirtilen açıklamada elde edilen veriler doğrultusunda İran'a sorular yöneltileceği ifade edildi. 3. Ajansın İran'dan elde ettiği yeni veriler doğrultusunda bu ülkeye yönelttiği soruların üzerinden bir hafta geçtikten sonra söz konusu soruları ele almak için tarafların Tahran'da bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca söz konusu 3 yer için ayrı ayrı toplantılar düzenleneceği kaydedildi. 4. Yukarıdaki 1 ila 3. paragraflarda belirtilen faaliyetlerin tamamlanması ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından ilgili değerlendirmenin ardından Genel Müdür vardığı sonucu Haziran 2022'de düzenlenecek yönetim kurulu toplantısından önce rapor etmeyi amaçlamaktadır. İranlı Ajans'ın yayımladığı ortak bu bildiri ve yapılan yeni anlaşmanın İran ile 4+1 grup arasında Viyana'da sona ermek üzere olan görüşmeler üzerinde de olumlu etki bırakacağı bildiriliyor. Bu mutabakatla İran ile 4+1 grup arasında Viyana'da geri kalan bazı meselelerin çözümü kolaylaşmış olacak. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Rusya'nın Viyana'da uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov paylaştığı tweette Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin Tahran ziyaretini başarılı niteledi. Grossi dün İran İslam Cumhuriyeti'nin Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Dışişleri Bakanı ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmenin ardından iki taraf ortak bir bildiri yayınladı. Rus Büyükelçisi Ulyanov bugün paylaştığı tweette Grossi'nin Tahran'a gerçekleştirdiği ziyaretini başarılı niteledi. Ulyanov, İran ile ajansın geriye kalan denetim ile ilgili meselelerin çözümü amacıyla belli adımların mantıklı bir sürede atılması konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.
İran İçişleri Bakanı Güvenlik İşleri Yardımcısı Seyyid Mecid Mirahmedi, Türkiye İçişleri Bakanlığı Trafik Güvenliği İdaresi Başkanı Mehmet Yavuz ile yaptığı görüşmede terörist gruplarla mücadelenin İran ve Türkiye'nin ortak talebi olduğunu belirtti. Türkiye yetkiliyle bugün bir araya gelen İran İçişleri Bakan Yardımcısı, düşmanların İran ile Türkiye'nin ilişkilerini zayıflatmaya çalıştığını işaretle, yetkililerin ilişkileri korumak için gösterdiği irade ve kararlılıkla düşmanların planlarından suya düştüğünü söyledi. İran ile Türkiye'nin uzun geçmişi olan siyasi ve ekonomik münasebetlerine dikkat çeken Mir Ahmedi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye ile siyaset, güvenlik ve ekonomi alanlarında ikili münasebetlerin gelişmesine sıcak karşıladığını vurguladı. İki taraf ayrıca görüşmede trafik alanında sahip oldukları iyi deneyim ve bilimin paylaşımına vurgu yaptılar. Türk yetkili, iki ülkenin güvenlik ve siyasi alanlardaki ortak işbirliğinden memnuniyetini dile getirerek, İran ve Türkiye'nin sahip oldukları tarih ve kültürel yakınlıkla çeşitli alanlarda ilişkilerini güçlendirebileceklerini söyledi. Yavuz, iki ülkenin terörizm ve organize suçlarla mücadele alanında işbirliğine vurgu yaptı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre son 24 saatte 201 kişi daha yaşamını yitirdiği ve 5586 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 137.948'e, vaka sayısı ise 7.089.892'ye çıktı.
Moskova ve Kiev'e yetirenen Belarus'la gerçekleştirdiği ikinci tur görüşmeleri rağmen çatışmalar devam ediyor. Rusya-Ukrayna görüşmelerinin üçüncü turunun yarın gerçekleşeceği belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in 24 Şubat Perşembe sabahı verdiği emirle Rus ordusunun Ukrayna'ya girerek operasyon başlattı. Ukrayna'nın müzakereci David Aramya, Rusya-Ukrayna görüşmelerinin 3. turunun pazartesi günü gerçekleşeceğini söyledi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta 11.000'den fazla Rus askerin hayatını kaybettiğini iddia etti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta 11.000'den fazla Rus askerin hayatını kaybettiğini belirtti. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat ile 6 Mart arasındaki savaşta karşı tarafın kayıp verilerinin güncellendiği bildirildi. Açıklamada 11.000'den fazla Rus askerin hayatını kaybettiği 44 uçak, 48 helikopter, 285 tank, 985 sıklı araç, 109 topçu sistemi, 447 araç, 60 yakıt tankı ve 4 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da toplam 2203 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi. Bakanlık sözcüsü Igor Konashenko, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile beklenen kritik telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Türk medyasına göre Rusya'nın Ukrayna'daki askeri eyleminin 11. gününde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin arasında planlanan telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşme trafiğine ilişkin bilgilendirme iletişim başkanlığından yapıldı. Erdoğan Avrupa Birliği Konsey Başkanı ile telefonda görüştü. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler değerlendirildi.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye üçüncü ülkelerden gelen Ukrayna sayısının 20 bini aştığını belirterek, başımız üzerinde yerleri var, turist olarak gelenleri de konaklattırıyoruz, misafirperverliğimizi en üst seviyede gösteriyoruz, dedi. Soylu, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen başkent Trabzon Dernekler Federasyonu 2. Olağanüstü Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Karadeniz'in öteki kıyılarında dünyanın hiç beklemediği bir savaşın gözler önünde cereyan ettiğini belirterek, öte yandan teröre destek veren ülkelerin varlığına ve bunun sonucunda yaşanan olaylara işaret etti. Dünya genelinde sömürge anlayışına yeni bir alana evrilme yaşandığına dikkati çeken Soylu, dünyayı doğu ve batı diye ikiye ayırmışlar. Doğuyu sömürülecek bir alan olarak görmüşler. Şimdi doğunun altı zengin, batının üstü zengin, doğunun üstü fakir, batının altı fakir. Kurdukları dünya düzeni devam ettirebilmek için her türlü anlayışı, her türlü süreci ortaya koyan bir tablo ile hep beraber karşı karşıyayız. İstiyorlar ki dünyada buna itiraz eden kimse olmasın diye konuştu.
Türk vatandaşları başlıca düşmanlarından biri olarak gördü. İşgal rejimi İsrail elebaşı İshak Herzog'un 9-10 Mart'ta Türkiye ziyaret edeceği belirtildi. İsrail rejimi başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Herzog, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine eşi Mihal Herzog ile birlikte Ankara'ya resmi ziyaret düzenleyecek. Sarayda devlet töreniyle karşılanacak Herzog, Erdoğan ile bir araya gelecek. Ziyaret kapsamında Herzog, İstanbul'da Musevi cemaatinin mensupları ile de buluşacak.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK-YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi ifadeleri kullanıldı. Suriye yönetimi Türkiye'nin bu ülke topraklarındaki operasyonlarını durdurması ve askeri varlığının son bulmasını istiyor.
Yeni Mahalle Belediyesi'nin düzenlediği ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın da katıldığı Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına yeni adım toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, bir de bütün Türkiye'de Millet İttifakı'nın iktidar olduğunu düşünün, işsizlikle nasıl mücadele ettiğimizi düşünün, huzura getirmek için nasıl mücadele ettiğimizi de düşünün ifadesini kullandı.
Sırada bültenimizin son haberi var. Filistinli kaynaklar onlarca Siyonist yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini duyurdu. Bugün 104 Siyonist yerleşimci işgal askerlerinin desteği altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek bu kutsal mekanda kışkırtıcı eylemlerde bulundular. Bu arada Kudüs'te bu sabah erken saatlerde Mescid-i Aksa'nın kapılarından Hıtta kapısı yakınlarında gerçekleştirilen bıçaklama eyleminde işgalci iki polis yaralanırken eylemci gencin şehit olduğu bildirildi. Görgü tanıkları işgalci polislerin Mescid-i Aksa'ya girmeden önce Hıtta kapısı önünde bir genci ateş açtıklarını ve yaralı gencin yerde kan kaybından hayatını kaybetmesini beklediklerini söyledi. İşgal rejimi medyası Filistinli gencin bıçaklama eylemi gerçekleştirdiğini ve işgalci iki polisi yaraladığını ifade etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Viyana görüşmeleri Grossi'nin Tahran'dan dönmesinden sonra başlığı altında. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Grossi Tahran'dan döndükten sonra yaptığı açıklamada İran'da iyi görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi dün Tahran'da İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile ayrı ayrı görüştü. Viyana'da İran ile 4+1 grubu arasında yaptırımların iptali için görüşmeler devam ederken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü de Tahran'a gelerek, üst düzey İranlı yetkililerle denetim çalışmaları ve ajans ile İran arasında çözümsüz kalan konuların çözümü hakkında görüş tatisinde bulundu. Görüşme hakkında açıklama yapan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, geçtiğimiz senelerde ele alınan denetim ile ilgili konuları yeniden gözden geçirdiklerini ve İran'ın ajanstaki dosyası ile ilgili belgelerin değişimi konusunda mutabık kaldıklarını ve bu meseleyi Haziran ayına kadar çözüme kavuşturmayı kararlaştırdıklarını ifade etti. İslami ayrıca bu meselelerin doğal süreç çerçevesinde hiçbir siyasi nüfuz altında kalmadan çözüme kavuşması gerektiğinin altını çizdi. Bilindiği üzere Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Batılı taraflar ve Siyonist rejimin baskısı altında İran'ın ihlal edilmeyen faaliyetleri hakkında bir takım iddialarda bulunmuştur ki bu iddialar İran ile ajans arasındaki işbirliği geçmişiyle hiçbir bağdaşlığı yoktur. Çünkü İran ile ajansın işbirliği ve münasebetleri her daim olumlu olmuştur ve İran'da her zaman bu işbirliğinin siyasi baskılar altında etkilenmemesi gerektiğini deklare etmiştir.
Siyonist rejim başta olmak üzere bazı taraflar ajansın icraatı ve faaliyetlerinde sorun çıkarmaya ve bu teknik örgütün yapıcı rolünün ifasına engel olmak için siyasi baskı yapmaya sürekli şekilde çalışmakta. 3 Mart Perşembe günü Siyonist rejim başbakanı Neftali Bennett, Grossi ile Tahran ziyareti öncesi görüşmede bulundu. Siyonist rejim ve Amerika başından beri nükleer anlaşmayı tahrip etmek ve İran'ın barışı nükleer programının meşruluğunu ortadan kaldırmak amacıyla İran'a durmadan baskıyı tırmandırmıştır. Bu nedenle İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Perşembe günü Grossi ile yaptığı görüşmede Siyonist rejimin kriz çıkarma çabalarına işaretle Ajans Genel Müdürlüğü'nden bu rejimin ajans mekanizmalarını kötüye kullanmasına engel olmasını istedi. Viyana'daki İran Müzakere Heyeti Başkanı Ali Bakri ve beraberindeki heyet ve uzmanlar nihai anlaşmaya varmak için ciddi şekilde çaba göstermekteler ve yaptırımların kaldırılması, doğrulanması, güvenceler ve nükleer konular hakkında geriye kalan meselelerin çözümüne ilişkin Tahran'ın yaklaşımını anlatmaya ve ikna etmeye gayret gösteriyor. Tahran, nihai anlaşmaya varmak için İran'ın kırmızı çizgilerine tam şekilde uyulması gerektiğini belirtmekte. Bu nedenle Amerika başta olmak üzere Batılı tarafların siyasi kararları nihai anlaşmanın imzalanması için beklenmektedir. Bu şartlarda İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında son günlerde varılan anlaşma, iki taraf arasında geriye kalan anlaşmazlıkların çözümü için bir yol haritası sağlamıştır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Putin'den Batı'ya yaptırımları artırma konusunda uyarı başlığı altında. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini belirterek, bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek gibidir ifadesini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki askeri altyapı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını bildirerek, Batı'nın yaptırımlarını savaş ilanı gibi olarak niteledi. Putin, Rusya'da sıkı yönetilmeye olağanüstü hal uygulama planları olmadığını söyledi. Başka bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini belirten Putin, bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek gibidir ifadesini kullandı. Vladimir Putin, iç hat uçuşlarını yoğunlaştıracağız ve izin verilen yönlerde dış uçuşları sürdüreceğiz açıklamasında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'nın yaptırımlarını savaş ilanı gibi olarak nitelemesi, Moskova'nın Batılılara ultimatumu olarak görülebilir. Amerika'nın liderliğindeki Batı bloğu, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonun başlamasının ardından bu konuyu Rusya'yı zayıflatmak için eşsiz bir fırsat olarak kullanmaya başlayarak Rusya'ya karşı en ağır ve eşi görülmeyen yaptırımları uygulamaya koymuştur. Batılı ülkeler ekonomi, ticaret, bankacılıktan medya, spor, seyahat ve taşımacılığa kadar Rusya'ya yönelik çok geniş alanda yaptırımlar uygulayarak Moskova'ya oldukça ağır şekilde baskı yapmaktalar. Ancak Amerika dahil Batılılar Rusya'nın petrol ve doğal gazına ciddi şekilde ihtiyaç duyduklarından bu ülkenin enerjisine yönelik yaptırım uygulamaktan kaçınmışlardır. Buna rağmen diğer alanlarda uygulanan yaptırımlar Rusya'nın enerji sektörüne de darbe vurmaktadır. Washington Post gazetesi bu bağlamda şöyle yazıyor. Amerika ve Avrupalı müttefikleri Rusya'ya karşı Ukrayna saldırısı yüzünden yaptırımların hızını artırırken bu ülkenin petrol ihracatını hedef almaktan büyük ölçüde kaçınmaktalar. Buna rağmen Rusya'nın ham petrolü bazı tüccarların öz yaptırım olarak nitelendirdikleri şey piyasa aktivistleri nezdinde göz ardı edilmiştir. Çeşitli ülkeler Rus gemilerinin limanlarına yanaşmasını yasaklamıştır.
Rusya daha önce Batı'nın tavrını korsanlık olarak niteleyerek dünyanın Amerika ve Rusya'nın Rusya gibi büyük bir ülkeyi izole edemeyecek kadar büyük olduğunu bildirmiştir. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Batı'nın Rusya'ya karşı ekonomik haydutluğa angaje olduğunu ancak Rusya'nın bu haydutluğa yanıt vereceğini vurguladı. Peskov ancak Rusya'nın yanıtının ne olacağına değinmeksizin bu meselenin Rusya'nın çıkarları doğrultusunda olacağını vurguladı. Rus yetkili Amerika'nın Rusya'nın enerji ihracatına yaptırım uygulaması halinde bu durumun enerji piyasasını kayda değer şekilde sarsacağını kaydetti. Rus uzmanlardan Alexander Nazarov da bu bağlamda kaleme aldı bir yazısında Batı'nın Rusya'ya karşı ekonomik nükleer bomba niteliğinde olan petrol ve doğalgaz ihracatına yönelik yaptırımlara başvurmadığını ve bunun nedeninin de basit olduğunu, çünkü bu sektörden Rusya'ya ihtiyaç duymamanın imkansız olduğunu, ancak Batı'nın kendi çöküp dağılmadan önce Putin'i yok edebileceği zannıyla bu kumarı oynayıp petrol ve doğalgaza yaptırım uygulayabileceğini, ardından Batı'nın Rusya petrol ve doğalgazını hızlı bir şekilde dünya piyasasına geri getirebileceğini belirtti. Kuşkusuz Batı tarafından bu tür senaryoların hayata geçirilmesi oldukça tehlikeli ve riskli olup Rusya'nın sert tepkisinin de yanı sıra dünyada petrol ve doğalgaz piyasasında kaosa yol açabilir. Böyle olursa dünya üzerindeki ticari ve ekonomik faaliyetler de payını alabilir. Böylece Amerika ve Avrupa'nın Rusya ile enerji üzerinde oyun oynaması sonuçları öngörülemez küresel krizlere de yol açabilecektir. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver.
Değerli dinleyiciler, Hicri Kamari takvimle 4 Şaban Peygamber Efendimiz'in sevgili torunlarından Hazreti Ebul Fezlil Abbas Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümüdür. Biz bu münasebetle ilgili bu zatın ve şahsiyetin hayatı ve İslam yolundaki fedakarlıkları konsey etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Din alimi Sayın Hüseyin Yeşil bizimle birlikte. Hüseyin Hocam hoş geldiniz efendim.
Sağ olun. Kolaylık versin.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi İran takviminde Hazreti Ebul Fezlil Abbas Aleyhisselam'ın veladeti yıl dönümü Gaziler Günü olarak adlandırılmaktadır bildiğiniz gibi. Biz bu Hazretin yaşamı, hayatı ve özellikle Kerbela olayındaki fedakarlıklarıyla ilgili özellikle içinde bulunduğumuz bu kutlu veladet yıl dönümü münasebetinde dinleyicilerimize neler söylemeliyiz acaba?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetu lil muttakin ve naru lil mulhidinel münafıkin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنوا على أعدائهم أجمعين. Efendim, böyle yüce zatların dünyaya gözünü açması elbette kutlanılacak, müjdelenilecek çok önemli işlerden biri. Zaten tarihte iz bırakan şahsiyetler basit birden oluşan kişilikler değildir. Çok iyi eğitimden geçirilmiş, kendisini iyi eğitmiş, çok donanımlı insanların ortamında büyümüş ve davanın, inancın nasıl sahiplenileceğini gayet iyi bilen bir özellikte yetişmiştir. Hazreti Abbas Aleyhisselam da bunlardan biridir. Ben hep konuşmalarımda arz ederim. Bu üç aylar çok özellikli bir günlere, özellikli vakitlere sahiptir. Mesela Şaban ayının üçüncü günü Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın dünyaya gelişi doğumudur. Hicretin dördüncü yılında. Efendim hicretin 38. yılının Şaban ayının beşinci gününde oğlu İmam-ı Zeynul Abidin Aleyhisselam'ın dünyaya gelişidir. Ki Şaban ayının içerisinde, Recep ayının içerisinde böyle özellikli vakıalara rastlamak mümkündür ve tesadüf de değildir bu. Allah-u Teala'nın takdiri, Allah-u Teala'nın irade ve meşiyeti böyle icap etmiştir. Ki bugünlerde bunlar dünyaya gözlerini açıyor. Neden? Çünkü bu insanlar hakikaten İslam dininin yaşamasını, İslam'ın yaşatılmasını, bütün dünyanın her köşesine ulaşmasını ve İslam'ın gerçek felsefe ve mantığının anlaşılmasını canı gönülden isteyen, dava olarak kabul eden insanlardır. Hazreti Abbas Aleyhisselam da ki Ebel Fezl olarak da biz genellikle tanırız, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Fatimetü Zehra selamullahu aleyhanın şehadetinden sonra evlenmiş olduğu yine Fatıma adında bir hanımından dünyaya gelen ilk çocuğudur. Fatıma binti Ebi Muhammed sonraları bazı sebeplerden dolayı çocuklar o ismin anılması ile analarını hatırladıklarından dolayı özellikle Hazreti Fatime'nin şehit olduğunda, öldürüldükten sonra öksüz bıraktığı İmam-ı Hasan, İmam-ı Hüseyin, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den sonra küçük kızları Zeynep selamullahu aleyha 5 yaşında bulunmaktaydı. Bu anasının adı zikredildiğinde hep rahatsız olmuştur. Onun için bu sebeplerden dolayı Hazreti Abbas'ın anası olan Fatime binti Ebi Muhammed'in adını İmam-ı Ali Aleyhisselam Ummul Benin olarak tanımlamıştır. Ve bizler de bütün tarih kitaplarında da, bütün siyer kitaplarında da Ummul Benin denildiğinde anlaşılıyor ki Fatime-i Zehra Selamullahi Aleyha'nın öldürülmesinden sonra Hazreti Ali'nin evlenmiş olduğu ikinci eşi zikredilir. İkinci eşi kastedilmektedir. Onun için Hazreti Abbas Ummul Beni'nin ilk çocuğudur Hazreti Ali'den ve işte hicretin 26. senesinde dünyaya gelmiştir. Şaban ayının 4. günü dünyaya gözlerini açmıştır Hazreti Ali aleyhisselam. Hazreti Abbas'ın dünyaya gelişinde ileride olacakları Hazreti Peygamber'den öğrenmiş olduğu için Hazreti Abbas'a çok ayrı bir değer atfederdi. Ve Hazreti Abbas aleyhisselam Hazreti Ali'nin terbiyesiyle, ilmiyle, takvasıyla, kültürüyle eğitilmiş. Bunun yanında babası Ali gibi er meydanında, savaş alanlarında kahramanlıklar göstermiştir. Kendini ispatlamıştır. Her yerde baba yiğitliğiyle, kahramanlığıyla ve bu baba yiğitliğinin, kahramanlığının, silahşorluğunun yanı sıra da efendiliğiyle, alçak gönüllülüğüyle, yumuşak ve sevecenliğiyle tanınmıştır. Hazreti Abbas, Hazreti Hüseyin aleyhisselamla beraber kardeştir zaten bunlar. Ve Fatimetin, Zehra selamullahi aleyhanın vefatından sonra öksüz kalan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin aynı zamanda Ummul Benin tarafından çok iyi korunmuşlar. Çok iyi bir şekilde onlara bakılmış ve aynı ana şefkatiyle, ana merhametiyle Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in üzerine Ummul Benin titremiştir. Bu duyarlılığı, bu sevecenliği bütün çocuklarına aşılamıştır. Yani üveylik olayı Hazreti Hasan'la, Hazreti Hüseyin'le, Hazreti Abbas arasında hiçbir zaman gündeme getirilmemiştir, hissedilmemiştir, belli olmamıştır. Kardeş olarak bakılmış ve burada esas üzerinde durmamız icap eden konu kişinin inancına bağlılığı, tutkusu, aşkıdır. Hazreti Abbas aleyhisselam da bugün dünyaya gözünü açmış olan o kahraman da İslam dinini babası İmam Ali'nin mantığı ile kendisinden büyük olan iki tane ağabeyisi Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in aynı zamanda Zeynep selamullahi aleyhanın mantığı ve anlayışıyla İslam'ı benimsemiş, yaşamış ve yaşatmıştır. Yani İslam'ı kendisine tam bir dava olarak benimsemiş ve Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in Yezid askerine karşı verdiği mücadelede de çok iyi bir şekilde, alkışlanacak bir şekilde, şapka çıkarılacak bir şekilde bu davaya sahip oluşunu kanıtlamıştır. Hazreti Abbas'ın zamanla şehadetini bazı anlatanlar sembolik ifadeler kullanarak yer yer efsaneleştirmişlerdir. Çünkü Hazreti Abbas aleyhisselam gerçi efsane olmaya, efendim efsaneleştirilmeye, şöyle olmamış hadiseleri ona ulamaya ihtiyacı yoktur. Allahu Teala'nın yüceliğinden diliyorum bu günler hürmetine, bu mübarek aylar hürmetine, Hazreti Abbas ve ailesi hürmetine dualarımızı kabul etmesini yüce zatından diliyoruz. Bizlere sağlıklar, sıhhatler, mutluluklar, huzurlar nasip etsin Hazreti Abbas hürmetine ve onlar gibi o istikamette gidebilmek, yürüyebilmek, Allah emirlerini yaşatabilmek ve yaşayabilmek nasip etsin bizlere.
Amin.
Hepinize bu kutlu doğumun uğur getirmesini dileyerek saygılar sunuyorum.
Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde din alimi Sayın Hüseyin Yeşil bizim uzman konuğumuz idi. Hazreti Abbas Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü münasebeti etrafında bugünkü sohbetimizi dinlediniz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.farstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami'nin iki yeni füze ve İHA üssünün Gürcü'ye çıktığı törende yaptığı konuşmada yeterli düzeyde yerli silahlara sahip olduklarını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhani'nin İran'ın dış siyaseti ve bölgesel gelişmeler hakkında değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suudi Arabistan ile müzakerelere aktif bir şekilde ve programla katılması, komşular ile işbirliği ve kardeşlik için ilkeli stratejisi olduğunu, Siyonist İsrail rejimi ise Arap ve İslam dünyasının en büyük düşmanı olduğunu vurguladı. Şemhani cumartesi günü Twitter hesabında İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan müzakerelerine ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın korsan rejim İsrail hakkında son açıklamasına işaretle şöyle yazdı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Suudi Arabistan ile Irak'ın ev sahipliğinde müzakerelere aktif bir şekilde ve programla katılması komşuları ile ikili ve bölgesel çıkar temelinde işbirliği ve kardeşlik için ilkeli stratejisidir. Şemhani şimdiye kadar İran ve Suudi Arabistan arasında Irak'ın ev sahipliğinde 4 tur müzakere düzenlendiğini, Suudi Veliaht Prensi'nin İran ile komşu ülke olarak dostane ilişki kurma yollarını aradıklarını, ancak İsrail'le düşman gözüyle bakmadıklarını, Suudi Arabistan'ın muhtemelen gelecekte İsrail'in müttefiki olacağını belirtti.
İttilat gazetesinde Amerika'nın İran'a yönelik hasmane politikalarını sürdürmesi, Siyonist rejim askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere baskın düzenlemesi gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran Büyükelçisi'nin İran ile işbirliği açıklamasına konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran Büyükelçisi Ali Alizade, İran, Türkmenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında doğal gaz suapı üzerine yaptıkları anlaşma hakkında bir açıklama yaparak, anlaşmanın Ocak 2022'nin başından itibaren yürürlüğe girdiğini, bu alanda işbirliğinin devam ettiğini belirtti. İran, Türkmenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında doğal gaz suapı anlaşması 28 Kasım 2021'de Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'ta düzenlenen Eko Liderler Zirvesi'nin kulisinde 3 ülkenin cumhurbaşkanları tarafından imzalanmıştı. Anlaşmaya göre İran her yıl Türkmenistan'ın 1,5 ila 2 milyar metreküp doğal gazını Azerbaycan Cumhuriyeti'ne teslim edecek. İSNA'ya anlaşmada son durum hakkında açıklama yapan Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Alizade, Anlaşmanın Bakü yönetimi ile Tahran'ın yeni yönetimi arasında ilk işbirliği anlaşması olduğunu belirtti. Büyükelçi Alizade ayrıca İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasına da işaret ederek, üç ülkenin enerji bakanları bu konuyu görüştüklerini, İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya arası enerji koridoru kurulmasına ilişkin görüşmelerinde devam ettiğini kaydetti.
Tahran Radyosu.
Hemşeri gazetesinde Siyonist rejimin Hizbullah'a yönelik suçlamalarını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Siyonist rejim Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Gilad Ardan, Hizbullah'ın sınıra yakın askeri faaliyetlerinin genişlemesinin Tel Aviv ile askeri bir çatışmanın başlamasına yol açabileceğini iddia etti. Gilad Ardan, Lübnan merkezli Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün UNIFIL'in yeni başkanıyla yaptığı görüşmede şu iddialarda bulundu. Hizbullah'ın gelecekteki eylemleri ve kararları Lübnan için feci bir askeri çatışmaya ve Tel Aviv'den güçlü bir tepkiye yol açabilir. Ardan ayrıca Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Başkanı'na şunları söyledi. UNIFIL güçlerinin 1701 sayılı Birleşmiş Milletler kararını tam olarak uygulamasını ve Hizbullah'ın hedeflerine ulaşmasını engellemesini bekliyorum. Bilindiği üzere 1701 sayılı karar Lübnan ile Siyonist rejim arasındaki gerilime son verilmesi çağrısında bulunuyor. Bu karar Hizbullah'ın Siyonist işgalcilerle 33 günlük savaşta kazandığı zaferin ardından yayınladı ve Siyonistler bu saldırıda Lübnan'ı işgal etmişlerdi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti Ebu'l-Fazıl Abbas Aleyhisselam'ın veladet yıldönümü.
Değerli dinleyiciler, Hazreti Ebu'l-Fazıl'ın veladet yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizde birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Muazzam Şaban ayının 4. günü Hazreti Abbas'ın veladet yıl dönümüdür. Hazreti Abbas birçok fazileti ve seçkin sıfatları yüzünden fazilet sahibi anlamına gelen Ebu'l-Fazl lakabı ile lakaplandırıldı.
Evet, Muazzam Şaban ayını ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın seçkin evlatlarından Hazreti Abbas Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Hazreti Abbas Aleyhisselam'ın adı tarih boyunca fedakarlık sözcüğüyle birlikte anılmış ve anılmaya da devam edecektir. Biz de bu ilahi insanı büyük saygı ile anıyor ve siyeri ve yolu bizi de saadete ve kurtuluşa doğru yönlendirmesini niyaz ediyoruz.
Güneş henüz doğmamıştı ki birden göklerin kapıları açıldı. Gökten melekler yağıyordu. Melekler gruplar halinde yere iniyor ve yakından Haşimoğullarının ayı olan Abbas'ın doğumuna şahit olmak istiyordu. Baba büyük bir aşk ve sevgiyle yeni doğan bebeği kokladı ve ellerine öpücükler yağdırdı. Ardından tevhid ve nübüvvetin namesi olan ezanı sağ ve sol kulaklarına okudu ve adını Abbas koydu. Savaş meydanının kahramanı ve Seccad Arslanı Abbas.
Ailede terbiye ve özellikle de anne ve babanın evlatlarını terbiye etmesi oldukça önemlidir. Hazreti Abbas, Emirül Mü'minin Hazreti Ali aleyhisselam gibi bir baba ve Ümmül Benin gibi bir annenin evladı olma onuruna sahipti. Ümmül Benin, Arap aşiretlerin soyunu bilmekle ün yapan Akil tarafından İmam Ali aleyhisselamın eşi olarak seçilen seçkin bir kadındı. Tarihte de belirtildiği gibi İmam Ali aleyhisselam kardeşi Akil bin Ebu Talib'e şöyle buyurur: "Kardeşim, bana Arap yiğitlerin soyundan olan bir kadını seç ki onunla evleneyim ve o da bana cesur ve yiğit bir evlat versin." Ve Akil imam için Ümmül Benin'i seçti.
Soydan maksat insanların, ailelerin ve kavimlerin arasındaki yakınlık ve akrabalık bağlarıdır. Bu ilimden baş çıkaranlar ise soy bilgini denir. Soy bilimi milletlerin arasında büyük önem arz eden ve antropoloji, sosyoloji ve tarih yazarlığı gibi ilimlerde sıkça kullanılan bir ilim dalıdır. Ama maalesef günümüzde aileye önem vermeye toplumlarda bu ilim asaletini kaybetmiştir. Günümüzde görecede birçok uygar ülkede aynı ülkelerce yapılan araştırmaların sonuçlarına göre birçok insan babasının kim olduğunu ya da genini kimden miras aldığını bile bilmez. Dolayısıyla bu tür toplumlarda bu büyük ayıbı örtbas etmek için soy bilimini beyhude ve faydasız bir ilim olarak göstermeye çalışıyorlar. Böylece hem kendi rezilliklerini ve alçaklığını örtmek ve hem pak ve asil soylara mensup olan insanları değersiz göstermek istiyorlar.
Rivayetlere göre Ümmül Benin'i babasından istediklerinde babası eşi ve kızının yanına gitti. Tam o sırada eşinin Ümmül Benin'in saçlarını taradığını gördü. Kızı ise bir gece önce gördüğü rüyayı annesine anlatıyordu. Ümmül Benin şöyle diyordu: "Anne, rüyamda yemyeşil ve ağaçlarla dolu bir bahçede oturduğumu gördüm. Orada birçok nehir akıyor ve bol meyveler bulunuyordu. Ay ve yıldızlar parlıyordu. Bense onlara bakıyor ve yaratılışın ve Allah'ın mahluklarının azametini düşünüyordum. Tam bu düşüncelere dalmışken ay gökten indi ve benim eteğime oturdu ve ondan yayılan nur gözleri kamaştırıyordu. Ben bu duruma şaşırırken üç parlak yıldızı da eteğimde gördüm. Onların nuru da beni hayrete düşürmüştü. Henüz şaşkınlığımdan kurtulmazken hafiften bir nida geldi ve bana adımla seslendi. Ben sesini duyuyor ama onu göremiyordum. Bana şöyle diyordu: "Fatıma, seni hidayet ve nuraniyetle müjdeliyorum."
Tahran Radyosu.
Hazreti Abbas'a Ebu'l-Fazl'a diyorlar. Zira onun vücudunda şecaat, yiğitlik, keramet ve şefkat bir arada toplanmıştır. Konuştuğunda sözü hidayete erdirici nitelikteydi. Attığı her adım ise şeref ve izzete doğru atılan adımdı. Hazreti Abbas'ın faziletlerinin tümü çağının imamının ona doğru gelen kutsal nurunun hüzmesiydi. Ve o da parlak bir ayna misali bu nur hüzmesini topluyor ve ardından yansıtıyordu. Bazı arifler Hazreti Abbas'ı sürekli parlayan güneş Hüseyin'in izinden giden Şems suresinin 2. ayetinin mıstakı olduğunu belirtiyor. Şems suresinin 1. ve 2. ayetinde şöyle buyuruluyor. Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına güneşi takip ettiğinde aya ant olsun.
Hazreti Abbas aleyhisselam tüm amellerinde ve davranışlarında imamını izleyen biriydi. Hazreti Abbas hiçbir zaman İmam Hüseyin'i sollamadı, hatta imamından sonra doğduğu tarihte bile. İmam Hüseyin aleyhisselam kameri 3 Şaban 4. yılda dünyaya gelirken Hazreti Abbas kameri 4 Şaban 26 yılında dünyaya geldi.
Savaş sırasında bayrağı taşıyanların tüm emekleri bayrağı ayakta tutmaya yöneliktir. Zira bayrak direnişin temel ekseni, işareti ve komutanlığın sağlamlığının simgesidir. Ve mücahitlere huzur ve güven duygusu aşılar. Nitekim bayrak yere düşmediği sürece ordu savaşa devam eder. Dolayısıyla bayraktar kanının son damlasına kadar direnir ve bayrağın düşman eline geçmesine mani olur. Aşura günü İmam Hüseyin aleyhisselam ve ashabı savaş için hazırlanırken Hazret bayrağı Hazreti Abbas'a verdi. Hazreti Abbas arkadaşlarının şehadetine şahit olabilecek, çocukların inlemesini duyabilecek, kızların sessizce akan gözyaşını görebilecek ve buna karşın düşman oklarının yağmuruna rağmen sağlam ve güçlü bir şekilde bayrağı bir elinde tutarak öbür eliyle kılıcını düşmana karşı kullanabilecek ve tüm insanları hayrete düşürebilecek tek kişiydi. Nitekim bu yüzden adı tarihte bayraktar olarak kayda geçti.
Su, hayat ve yaşam demektir. Yeryüzünde tüm canlılar bekası için suya muhtaçtır. Tarihte belirtildiği üzere bir gün Roma kralı Muaviye'ye verilmek üzere Şam'a bir şişe gönderdi ve ondan bu şişenin içine her şeyden dökmesini istedi. Muaviye bu şişeye ne koyacağını şaşkın şaşkın düşünürken en son İmam Ali aleyhisselamın talebelerinden birinden yardım istedi. İmamın talebesi bu bilmeceyi çözmek için şöyle dedi. Şişeye biraz su koy. Zira Allahu Teala Enbiya suresinin 31. ayetinde biz her şeyi sudan yarattık diye buyurmuştur. Roma kralı ise bu zekanın karşısında hayranlığını gizleyemedi ve bu adam ne kadar bilge biriymiş dedi.
Dolayısıyla suyun mahlukların hayatını sürdürmekte önemi hakkında hiçbir kuşku olmadığı kesindir. İslam dini de başkalarına su vermeye ve su ulaştırmaya sık sık vurgu yapmış ve konuda birçok rivayet ve hadis günümüze dek gelmiştir. Bu rivayetlerden birinde İmam Cafer Sadık aleyhisselam'dan naklen şöyle deniliyor. Suyun bulunduğu yerde eğer biri başkalarına su verirse bir köleyi azat etmiş olur gibi ve eğer suyun bulunmadığı yerde başkasına su verirse bir insana hayat bağışlamış gibi olur ve kim bir nefesi diriltirse tüm insanlara hayat bağışlamış gibi olur.
Hazreti Abbas aleyhisselam Kerbela macerasında Medine'den Mekke'ye ve Mekke'den Kerbela'ya uzanan yolculuk boyunca İmam Hüseyin aleyhisselamın kafilesinin suyunu temin etmekle görevliydi. Yolun başında İmam Hüseyin'e yüzlerce kişi eşlik ettiğinden ve beraberinde getirdikleri atlar ve hayvanlar da göz önünde bulundurulduğunda kafilenin suyunu temin etmek çok önemli bir görevdi ve bu görevi Hazreti Abbas üstlenmişti. Hazreti Abbas, Yezid ordusu İmam Hüseyin kafilesine akan suyu Fırat'a akan suyu engellediğinden düşman saflarını aşarak imamın kafilesinde yer alanlara su ulaştırdı. Böylece Sakka lakabını kazandı.
Ancak bu görevin en zorlu aşaması savaşın son anlarıydı. Hazreti Abbas zar zor Fırat ırmağına ulaşmayı başardı fakat susuzluktan dudakları çatladı. Ciğeri yandığı halde imamına su ulaştırmadan kendisi su içmek istemedi. Hazreti Abbas büyük bir yakin ve aşkla Fırat'ın suyu ile tulumunu doldurdu ve büyük bir şevkle atını İmam Hüseyin aleyhisselamın çadırına doğru koşturdu. Kafilenin sakkası bu değerli suyu ulaştırmak için var gücüyle çadırlara doğru at koşturuyor, kılıcını savurarak su tulumunu koruyordu. Bu su Hazreti Abbas için uğruna iki elini kaybedecek kadar değerliydi. En azından ölmeden önce suyu ulaştırmayı umuyordu ama bir ok su tulumuna isabet ederek içindeki suyun yere akmasına sebep olunca Hazreti Abbas da can verdi.
Evet, bu yüzden Hazreti Abbas aleyhisselam fazlı ve keremi gözünden Ebul Fazl ve Bayraktar ve Sakka lakaplarını kazanarak adı İmam Hüseyin aleyhisselamın adı ile birlikte ebedileşti. Bir kez daha Hazreti Abbas aleyhisselamın kutlu viladet yıl dönümünü başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine kutluyoruz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Hazreti Ebul Fazl'ın veladet yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Ukrayna krizinin Orta Asya ve Kafkasya'yı etkilemesi,
Gürcistan-Ukrayna krizi tepkisi,
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ukrayna kriziyle ilgili tutumu
ve Moldova'nın son gelişmeler açısından son durumu
geçen hafta bölgede yaşanan en önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonu birçok dünya ve bölge ülkelerinin dikkatini çekmiştir. Birçok dünya ülkesi, özellikle Amerika liderliğindeki batılı devletler, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki operasyonlarını savaş olarak değerlendirip Rusya'nın bu girişimini kınamaktadır. Aynı zamanda bu tür bağımlı ülkeler, Amerika liderliğindeki Batı ideolojisi ve düşüncelerine bağlı hareket ederek Rusya'ya baskı uygulamak peşindedir.
Rusya ve Moskova hükümet yetkililerine yönelik ekonomik yaptırımların yoğunlaştırılması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer üst düzey Moskova yetkililerine yönelik yaptırımların ve Rusya'yı tecrit etme çabalarının şiddetlenmesi, Batı'nın özel operasyonlara karşı koyma yönteminin sadece bir parçasıdır.
Batılı hükümetlerin hamleleri, Amerika'nın ve bazı batılı hükümetlerin Moskova'ya baskı yapmak için Ukrayna'yı Rusya'nın askeri politikalarına maruz bıraktığı fikrini pekiştiriyor. Açıkçası Kiev hükümet yetkililerinin, özellikle de Ukrayna Devlet Başkanı'nın ödülü muhtemelen Avrupa Birliği'de dahil olmak üzere batılı kurumlara kabulü olacağı söylenebilir.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin geçen haftaya kadar Moskova'nın bağımsızlık yanlısı Ukrayna Cumhuriyetlerine verdiği desteği bahane ederek Rusya'ya karşı her gün sert açıklamalarda bulunması bu yöndeki kuşkuları daha da pekiştirmektedir. Bazı uzmanlar Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını ve tutumlarını Amerika başta olmak üzere batılı hükümetlerle koordineli olarak yorumlayarak bunun bahaneler oluşturma çabası olduğunu, sonuçta Rusya'ya baskı yapmasına zemin hazırlanmak istendiğini belirtiyor.
Bu spekülasyon doğruysa Ukrayna Yahudi Devlet Başkanı'nın 44 milyon Ukraynalı'nın hayatını tehlikeye atarak Amerika ile koordinasyon içerisinde Rusya düşmanlığını kanıtlama çabalarını iki katına çıkardığı söylenebilir. Zelenski hükümetinin bu iki katına çıkan çabalarının amacı batılı kurumlara kabul edilmekte olabilir. Açıktır ki bu politika çok yanlıştır ve gerçekler ifşa olursa Ukrayna halkının Zelenski'yi destekleyen konumunu önemli ölçüde zayıflatacaktır. Bu düşünceyi kanıtlamanın bir delili de bir hafta öncesine kadar Ukrayna Devlet Başkanı'nın Rusya'ya yönelik gereksiz tehditlere ve hatta bu ülkenin parçalanmasına yönelik sert açıklamalarda bulunmasıdır. Ukrayna'dan gelen tehdidin ikili ilişkilerdeki sorunları daha da kötüleşeceği kuşkusuz öngörülebilirdi.
Bu konuda Kırgız uzmanı Elimbek Jorov bir röportajda şunları söyledi. Ukrayna-Rusya çatışması Orta Asya'da nadiren tartışılıyor. Bazı çevrelerde bu tür meseleler alttan gizli olarak gündeme getiriliyor. Ancak bu görüş, Orta Asya liderlerinin mevcut durumdan endişe duymadıklarının anlamına gelmez. Bu arada Kırgız uzmanı şu değerlendirmeyi de yaptı. Ukrayna, Orta Asya ülkeleri için yabancı bir ülke değil. Özellikle ortak bir tarihi geçmişe ve bir ülke içinde bir arada yaşamanın yeni anılarına sahip oldukları için herkesin bir düzeyde Ukrayna ile ilişkileri vardır.
Tahran Radyosu.
Böyle bir ortamda Avrasya Ekonomik Birliği Konseyi toplantısı Kazakistan'da 11 işbirliği belgesinin imzalanmasıyla sona erdi ve birliğin bir sonraki toplantısı 21-22 Haziran'da Belarus'ta yapılacağı kararlaştırıldı. Bu toplantı ve benzeri toplantıların yapılması Orta Asya Cumhuriyetlerinin liderlerinin Rusya'ya karşı herhangi bir batı hamlesine karşı duyarlı olduklarını ve uluslarını kurtarmak için çalıştıklarını gösteriyor.
Aslında dünya ülkeleri arasında Orta Asya Cumhuriyetleri Rusya ile ayrılmaz ekonomik, siyasi ve askeri ilişkiler kurmuşlardır. Rusya ile Ukrayna savaşının ekonomik ve insani kayıplarının yanı sıra Rus askeri operasyonunun Ukrayna'ya Topraklarındaki olumsuz etkileri de dünyanın birçok ülkesi tarafından dikkate alınmışsa da bu piramidin tepesindeki Orta Asya Cumhuriyetleri bu durumdan en çok etkilenmiştir.
Orta Asya Cumhuriyetleri güçlü siyasi ve ekonomik bağları nedeniyle Rusya'dan güçlü bir şekilde etkilenmektedir. Aslında Rusya'nın ekonomik, siyasi ve hatta askeri dalgalanmalar Orta Asya Cumhuriyetlerini büyük ölçüde etkiliyor. Diğer bir deyişle yaptırımlar Rusya'nın Avrasya Ekonomik Birliği'nde müttefiki olan bölge ülkelerini ve Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünü etkileyebilir. Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan gibi bazı Orta Asya Cumhuriyetlerinin ekonomik ve siyasi gelecekleri konusunda derin kaygı duymalarının nedeni de budur.
Ukrayna'nın Guam'daki müttefikleri şimdiye kadar ülkeyi desteklemeyi reddetti. Bu sürecin ardından Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili şunları söyledi. Gürcistan, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin Rusya'ya uyguladığı mali ve ekonomik yaptırımlara katılmayacak. Tiflis'te gazetecilere konuşan Gürcistan Başbakanı ayrıca şunları söyledi. Gürcistan'ın bu konudaki tarafsızlık beyanı, Tiflis hükümetinin ve Gürcistan halkının ulusal çıkarları doğrultusundadır.
Irakli Garibashvili ise şunları sözlerine ekledi. Rusya'ya karşı batı yaptırımlarına katılmak Gürcistan vatandaşlarına ve ekonomisine zarar verebilir. Ülkenin halkına karşı sorumluyken Tiflis hükümetinin lideri olarak ulusal çıkarlar doğrultusunda hareket edeceğim.
Ukrayna'daki güncel gelişmelere benzer şekilde 2008 yılında Amerika, Batı yanlısı Mihail Saakashvili hükümetinin liderlerini kandırmayı ve Tiflis hükümetini Rusya ile savaşa götürmeyi başardı. Gürcistan-Rus savaşı sırasında Tiflis hükümet yetkililerinin sloganları, Kiev hükümetinin Ukrayna-Rusya savaşı öncesi Rusya'ya karşı attığı sloganlarla pek çok benzerlik taşıyordu. Aynı sloganlar Amerika ve müttefiklerinin Rusya'ya karşı komplodaki ortak paydasına işaret ediyor ve Gürcistan'ın iki eyaletini kaybetmesiyle Ukrayna'nın da benzer bir olayla karşı karşıya kalması beklenebilir.
Bu bağlamda Gürcistan ile savaş sırasında Amerika ve bazı Avrupalı müttefiklerinin kağıt üzerinde açıklamalar yaparak Rus operasyonunu kınaması gerçeği hep dikkatlerden kaçtı. Ancak batılı hükümetler Gürcistan'a verdikleri ekonomik vaatleri yerine getirmeyi ve sorunlarını hafifletmeyi reddetti. Aynı şey Ukrayna'da oluyor gibi görünüyor ve muhtemelen dünyadaki hükümetler ve uluslararası ilişkiler Batı'nın Ukrayna'ya karşı aynı gayrimeşru politikalarını tekrarlamasını beklemek zorunda kalacaklar.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat Perşembe günü erken saatlerde Ukrayna'nın doğusundaki Donbas ilinde bir askeri operasyon emri verdi. Bu sürecin belki de ilk aşaması olabilir. Operasyon bu bölgedeki Rusların desteklemek ve Moskova'nın güvenlik endişelerini gidermek için Luhansk ve Donetsk bölgelerini içerse de ancak tüm Ukrayna'ya sıçramış durumdadır. Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonun ardından Amerika öncülüğündeki bazı Avrupa ülkeleri Rusya'ya yeni yaptırımlar getirdi.
İlham Aliyev hükümetindeki yetkililer Gürcistan'a benzer tutumlar sergiledi. Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri Ukrayna-Rus savaşı başlamadan önce Moskova ile önemli bir askeri anlaşma imzaladı. Azerbaycan ve Rusya Cumhurbaşkanları arasında imzalanan bu askeri ve güvenlik anlaşmasına göre Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında Rus askeri varlığı daha da güçlendirilecektir. Bu anlaşmanın imzalanması Azerbaycan Cumhuriyeti'ni bölgede Rusya'nın önemli bir müttefiki olarak gösterecek.
Bu tür anlaşmalar imzalanması Bakü hükümet yetkililerinin doğuya veya batıya yönelik gerçek konumlarını belirler. Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin Rusya ile işbirliği ve yakınlaşmaya diğer ülkelerden daha fazla ilgi gösterdikleri açıktır.
Ukrayna'da gelişmeler olurken Moldovalı yetkililer şu ana kadar sessiz kaldı ve herhangi bir özel yorumda bulunmadı. Aslında bu Guam Teşkilatı üyesi de Rusya ile yüzleşme konusunda isteksiz ve batılı hükümetlerin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı vurgulayan tutumlarını desteklemesi pek olası değildir.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Sağlıcakla kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, aydınlatıcı beyanatında Hazreti Ali Aleyhisselam'ın gözünden hükümetin değersiz olduğuna değinerek halkı ısrarı üzerine hükümeti kabul ettiğini belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin konuşmalarından naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam binlerce ölüyle yaşanan üç büyük askeri savaşın sığdığı bu hükümeti siz Nehrül Belaga'da bakın bu hükümeti küçümsediğini gösteren ifadelerle tanıtıyor. Bir kez onu İbni Abbas'a hitaben yamalanmış ayakkabısının bağcığından daha değersiz biliyor. Bir yerde işte bu hükümet hakkında şöyle diyor. Senin dünyan bütün ziynetiyle benim için keçinin burnundan çıkan sudan daha değersizdir. Bir keçinin aksırmasından çıkan o rutubetin ne kadar hayati değeri vardır? Hiç buyuruyor ki Ali için bu hükümet, bu güç, bu tahta oturmak bundan daha az ve daha önemsizdir. Bir yerde aynı hutbede hükümeti neden kabul etmediği için şöyle istidlal ediyor. Eğer orada bulunanların biat etmeye hevesli kitleler varlığı ve bir yar ve yaverin varlığı için bana hüccetin tamamlanması olmasaydı, baktım halk gelmiş ısrar ediyorlar, desteklerini sunuyorlar, kabul ettim. Yine buna sebep olarak ayrıca Allah'ın her ümmetin alimlerinden aldığı ahd yüzünden zalimin zulmüne, masumun ve zulme uğrayanın açlığına sessiz kalmasınlar. Buyuruyor ki Allahu Teala alimlerden dünya bilginlerine görev belirlemiştir ki zalimin tokluğu ve mazlumun açlığı ve yoksulluğuna sabretmesinler, tahammül etmesinler. İşte bunlar emirül müminini hükümete çeken şeylerdi ya da onun aleyhine fesat yapanlara karşı direnmek, dayanmak, hatta askeri savaşa çekenlere, yoksa hükümet emirül müminin için değersizdi. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan kalıcı tır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20, dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirler. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız ise çift 0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca çift 0 98 21 22 01 36 82 veya çift 0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku.